Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Dördüncü serimizin son 8. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: hayatımızı sıraya koymak, Mesih'in yargı tronası.
Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayabilir? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayabilir? Tanrı'nın da gelisi bizi haklı çıkarır. Oğlumu esirgemedi, ta ölüme verdi. Oğlumu esirgemedi, ta ölüme verdi. Böyle bizi kurtardı, bizi ne kadar sevdi.
Sevgili kardeşlerimiz, bu bitki kaseti, yani bu serinin son kaseti için size candan, yürekten selamlıyoruz İsa Mesih'in sevgisiyle. Şimdiye kadar bu tema üzerine durduk, öğrenmek istedik İsa Mesih'in ardından gitmek pratik olarak ne anlam taşıdığını. Ve baktık çeşitli durumlara. İlk önce biraz açıklık verdik, İncil ne öğretiyor bunun hakkında. Ondan sonra da gördük aslında İsa Mesih'in ardından giden bir insan, Rab'be itaat eden bir insandır. Yani Rab'bin sözüne değil sadece kulak açıyor ve sezliyor, hayır ne sezlediyse de yapıyor. Rab işte böyle bir durum bizden bekliyor. Eğer kararlı olursan, evet ben de İsa'nın ardından gideceğim, ona itaat etmek zorundasın. Bir de gördük, Rab'in ardından giden Rab'e güven bağlıyor. Bekleyiş Rab'den oluyor her şey için. Ve gördük İsa Mesih bizim örnek oluyor. En büyük örneğimiz oluyor. O hizmetçi olarak bu dünyaya geldi. Ve biliyoruz, belki sen de ben de var öyle bir durum, razı pek gelmiyoruz. Biz de hizmet edelim. Biz istiyoruz bize hizmet edilsin belki. Ama bunu haydi gel beraber öğrenelim. Bunu İsa Mesih'ten hizmet etmek demek, onun ardından gitmek. Yani en aşağı yeri almak, alçak gönüllükle başkalara hizmet etmek. Ve gördük de praktik olarak vermek almaktan daha iyidir. Ve burada büyük bir mutluluk var. Kendimizi sınaşmayalım, sadece bizim elimize bir şey konulsun. Sınaşmayalım, sadece bize yardım etsinler. Hayır, biz öğrenelim, verelim. Verene de verilecektir denildi. Ve gördük Rab hepimizin, her birimizin eline belirli şeyler emanet etti. Ve dedik, bunun için de hesap vermek zorundayız bir gün. Yani doğru kullanalım bize emanet edilenler. İşte vakit üzerine konuştuk, bedenimiz üzerine konuştuk. Konuştuk da başka insanlar üzerine, yoksa mal, mülk, para, çeşitli şeyler bize emanet edildi ve bunları doğru kullanmak istiyoruz. Bir de Rabbin çocuğu da razı geliyor Rabbin sözüne. Ne zaman Rabbin sözü bizi diyor, biz saygılı ve sevgiyle ve alçak gönüllükle davranalım, bizim başımıza konulan yetkililere, yani otoritelere biz örnelim de boyun eğme. Rabbin sözü bu bizden bekliyor. Tabi biz aslında boyun eğiyoruz Rab için ve Rabbin önünde ve onun uğruna başkalarının önünde de. Ve bunun üzerinde durduk biraz. İşte İsa Mesih'in ardından pratik olarak bu demektir. Ve bugünkü temamız oluyor öbür önce konuşulan temalara bağlı olan bir tema. Hayatımızı sıraya koymak. Neden? Bazen düşünüyorum, herkes çabuk inançlı olabilir değil mi? Haydi İsa sana şifa versin, sana kurtuluş da versin, seni cennete götürsün. Ama bunun dışında seni rahat bıraksın, belki düşünürsün, yoksa düşünen var. Ve çok öyle insanlar da var maalesef. Onlar bu bekleyiş içindeler. Her şey bekliyorlar İsa'dan ama razı değiller. İsa onlardan bir şey beklesin. Onlar bereket istiyorlar ama istemiyorlar seslesinler bereket verene. Ve duyuyorum bazılar hemen diyorlar. Demek ki iman etmek kolay, kurtuluş kavuşmak da kolay. Demek ki kurtulduğum zaman eskisi gibi devam edebilirim. Nasılsa kurtuldum. Kurtuluş ebediyen, beskray, sonsuzdur. Demek ki artık fazla bir şey benden beklenmiyor. Ama kardeşim, dostum, eğer sen de varsa öyle bir düşünce, yanılıyorsun demek istiyorum. Neden? Hayat öyle değil. Rab İsa da senden de benden de bir şey bekliyor. Değil sadece bizim kirli eşyalarımız, kirli giysimizi onun eline bırakalım. Günahlarımızı onun eline bırakalım. Hayır, o da bizi giydirmek istiyor. O da istiyor biz ona layık bir hayat sürelim. Bir kere duyuldu, iki oğlu varmış. Bir dul kadının iki oğlu varmış. Kocası, onun kocası çoktan öldü ve o da vaktinde öldü. Ve o iki çocuk tek başına kaldılar. Ne var ki? Onlar büyüyorlar. Büyük adam olduktan sonra biri çok saygı, temiz bir hayat sürmek isteyen, Allah'tan korkan bir insan idi. Öbürüsü ise o hayatına çarçur etmiş. Alkol içmiş fazla ve sınaşmış bu hayata ve pisliklere bulaşmış ona da. Ve öbür kardeşi çok büyük bir üzüntü içindeydi onun beden kardeşi için. Ve onun için de dua ederdi. Ne var ki onlar ikiz kardeşler, birbirine tıpkı biri gibi benziyorlardı. Bir gün o daha dua ederken kardeşi için birdenbire akşamüstü sesler duyuluyor ve bir hızlılıkla onun beden kardeşi içeri fırlıyor. Ve diyor, nefes bile zor alabiliyor, ter içinde ve ne var ki onun elbisesi kanlı. Ve diyor, beni sakla, beni sakla, beni alacaklar, tutuklayacaklar ve götürecekler makbuza ve beni öldürecekler. Ben insanı öldürdüm ve şok içindeydi. O imanlı kardeş onun durumu hemen anlıyor ve diyor, geç öbür odaya soyun, elbiselerini soyun. O şok içinde tabii o kardeşinin istediğini çabuk yaptı ama bir şey daha söyleyemedi. Ve o inançlı kardeş, onun beden kardeşi hemen giydirdi o kanlı rubalara. Ve çıktı dışarı o dış odasına. Fazla vakit arada geçmiyor, kapıya vuruluyor. Polisya, açın kapıyı! O yanaştı kapıya, açtı kapı. Hemen içeri fırlıyorlar polisya, polisler ve işte başka insanlar da. İşte orada, burada katil besbellidir. Onun elbiseler kanlı oluyor, onun rubalara kan da var. Başka ne istiyoruz? Haydi odur ve götürüyorlar onu. Ve götürüyorlar kasabada dava yerine. Davaya beklerken tabii o mahpusta yatıyor. Ama biliniyor katiller asılacaktır. Katiller de ölüm cezasına çarptırılacaktır. O vakitte. Ve o orada beklerken bir gün geçiyor ve dava bekliyor. Davaya çağrılıyor ve sıdıya işte cezasını bildiriyor. Diyor, 3 gün sonra sen öldürüleceksin, ölüm cezasını çarpacaksın. Çünkü sen onu yaptın. Senin elbise sana şahittir. Sen kan içinde kaldın. Bu sözüne karşı bir itirazın var mı? Bir sözün var mı? Soruluyor dava yerinde. Ama o inançlı kardeş susuyor, bir şey söylemiyor. Demek ki hacın susuyor diyor sıdıya, demek ki suçunu kabul ediyorsun. Haydi götürün onu makbuza tekrar. 3 gün sonra ceza uygulanacaktır diye. Orada bekliyor ve oradayken ne yapıyor? Diz çöküp öbür esas katil için, öbür beden kardeşi için dua ediyor. Ve son, onun son isteği sorulmak üzere ona yollanıyor bir papaz. O onun yanına giderken soruyor, ölmeden evvel son bir isteğiniz var mı? O diyor, evet vardır. Sizden rica ediyorum. Bana bir kağıt getirin, ben bir mektup kardeşime yazmak istiyorum. Sizden rica ediyorum, öldükten sonra, benim ölümden sonra lütfen bu mektup onun eline bırakın. Tamam, bunu yapacağım dedi. Yazdı bir şeyler bir kağıda ve bir blik içine koydu ve o papası verdi bu ricayı, onun beden kardeşine versin diye. Öldü. Ve 3 gün sonra tabii o ceza uygulanıyor ve o inançlı kardeş tabii bilinmiyor odur diye ona çarptırıyorlar ölüm cezasına. Üzgün bir durum tabii ama o papaz işte sözünde duruyor ve mektup alıyor ve onun kardeşini arıyor ama ne var ki bulunmuyor, bilinmiyor. Komşularda sorulursa diyorlar biz bilmiyoruz, çoktan beri görünmedi onun beden kardeşi. O zaman bu mektup alıp tekrar hakimin yanına götürüyor ve orada bırakıyor. Bir vakitler sonra, arada bir ay, iki ay geçiyor. O kardeş, tabii o esas katil olan, iman etmeyen kardeş kaçtı. Korkudan kaçtı. Ve dağlarda, Balkanlarda sakladı. İşte iki ay sonra kurajlanıyor ve iniyor Balkanlardan o kasabaya doğru gidiyor ama artık sakal bırakmış kendine, kimse onu tanımasın diye, bir de elbiseleri değiştiriyor. Böyle gizli saklı giriyor kasabaya ve soruşturuyor, acaba biliyor musunuz, ben duydum iki ay evvel öyle bir katil yakalandı ve ona ne oldu biliyor musunuz? Onu mu diyorsun? O çoktan öldürüldü, ölüm cezasına çarptırıldı. Bunu duyar duymaz bir şok geçiriyor onun kardeşi. Hemen koşuyor dava yerine, sıdyanın önüne, yani hakimin önüne ve diyor, benim kardeşime suçsuzken onu öldürdünüz siz. Ben katilim, ben suç işledim, ben yanlışlığı yaptım. O zaman o sıdya, o hakim de şaşıyor. Şaşırıyor. Acaba bu adam çıldırdı mı? Yok diyor, ben onun kardeşiyim. Biz ikiz kardeşleriyiz. Siz yanlış olan kişiyi yakaladınız. Ben katil idim. Ben adam öldürdüm. O diyor, Haçan budur. Haçan, sizin beden kardeşiniz sizi bu kadar çok sevdi ki sizin için ölüme girmeye razı oldu. Bizim hakkımız yok sizi tekrar yargılayalım. Daha iyi kimse söz etmeyin bu sözü ve buradan ayrılın çabuk. O üzgün daha anlayamıyor. Yani bir şok içindeydi. Yavaş yavaş uzaklaşırken tekrar diye hakim onu çağırıyor. Dur bakalım, sizin kardeşiniz ölmeden evvel size bir mektup yazdı ve size vermemizi istedi. Ama sizi bulamadık ve o zamanla beri bu mektup bizde duruyor. Buyurun siz alın bu mektubu. O kardeş o zaman bu mektup eline alıyor. Ama hüngür hüngür ağlıyor ve büyük bir üzüntü içinde kalıyor. Nasıl olabildi? Benim suçsuz, iyi olan kardeş benim için öldü. Benim için öldü, nasıl olabilir? Ve eve giriyor, elinde titreyerek işte bu mektup alıyor ve kuraş alamıyor doğru dürüst. Bu mektubu açsın, nihayet açıyor, çıkarıyor o kağıt. O kağıt okuyor. Defalarca okuyor, ağlıyor, hüngür hüngür ağlıyor. Her gün eline alıyor bu mektup ve okuyor. Bu mektupta fazla bir şey yazılı değildi. Sadece bu sözler. Ve orada yazıyor. Sevgili kardeşim, seni sevdiğim için senin yeri şimdi aldım. Senin için ben ölüyorum ki sen yaşayabilesin diye. Senin için dua ettiğim var. Biliyorsun ben Allah'tan korkan bir insanım ve Allah'ın sevgisi benim kalbimde yaşıyor. Senin kalbine onun içinde yer ver. Sen benim elbiselerime taşıyorsun. Ben ise senin elbiseleri taşıyordum ve ölüme giriyorum. Ama senden tek ricam budur. Giyindiğin elbiselere layık, uygun bir hayat sür bundan sonra. Yine okuyor bu mektup ama anladı. Evet, hacım benim kardeşim beni bu kadar çok sevdi. Demek ki artık bu ricada bulunuyor. Onun elbiselerine uygun bir hayat süreceğim. Ona layık bir hayat yaşayacağım. Ve öyle de oldu ve gece gündüz bir fark oldu onda. O artık da Allah'ın bir çocuğu oldu. Onun kardeşinin büyük sevgisine karşı duygulandı. Ve kalbine Rabbi verdi. Ve tertemiz bir hayat sürdü. Bir vaizçi oldu. Ve böylece bize bir örnek de oluyor. Bu şahitlik. Biz de İsa Mesih'in bedenini, yani onun doğruluğunu, onun suçsuzluğunu aldık. Bize hediye olarak verildi. Biz onun kurtuluşu aldık. Hak etmedik onu. O ise bizim günahlı rubalara aldı. Bizim günaha yükledi. Ve bizim için o öldü. Suçsuz olarak. Bizi sevdiği için, ama senden ve benden işte bunu bekliyor. Onun yeni giysisine göre layık, uygun bir hayat sür. Artık değil, İstediğin gibi devam edeceğin. Onun yeni bir program var. Onun isteği de var senden de. Ve buna da işte razı gelmelisin. Yuhanna 5 ayet 24'te şu sözü okuyoruz. İsa dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Yargılanmaz. Demek ki bu bir garanti, bu bir sigurnos, yani emin bir iştir. Rab dedi, sen ona iman edersen bütün yüreğinle, o bakıyor senin yüreğine, o zaman sen ölümden hayata geçmiş oluyorsun ve yargılanmayacaksın. Yani yargıya girmeyeceksin, sana dava kurulmayacaktır. Hah, diyebilirsin, hacın böyledir. Hava hoş, devam edebilirim bildiğim gibi. Hayır, öyle değil. Hangi yargıdan kurtulduğunu bunu göstermek istiyorum kısaca. Bu oluyor İncil'in son kitabında, esinleme kitabında, bab 20 ayet 11'den 15'e kadar. Orada son yargıdan kurtulduğunu ve bu nasıl bir yargı olduğunu sana göstermek istiyorum. Büyük beyaz bir taht ve tahtın üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök onun önünden kaçtılar ve çok yok olup gittiler. Tahtın önünde duran büyük küçük bütün ölüleri gördüm. Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak kendi yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri kendi yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi ateş gölüne atıldı. Bundan demek ki kurtuldun eğer İsa Mesih'in çocuğu olursan. Oraya sen varmayacaksın. Çünkü senin adı artık hayat yaşam kitabında yazılı bulunuyor. Ama bulunmamışsa o yargı sen geleceksin. Eğer İsa Mesih'e iman etmemişsin bütün kalbinle, o yargı sana beklemektedir. O korkunç bir şey. Daha iyi bugün Rab'be bütün kalbinle kabul et ve ona iman et. Ama iman etmişsin, demek ki bundan korkun artık lazım olmasın. Ama bunun dışında var da ve bunu ortaya koymak istiyorum. İnançlılar için ayrı bir yargı, bir dava yeri var. Ve orada da bakacağız İncil'ce ne yargılanıyor, nasıl yargılanıyor, kim yargılıyor ve bizim için ne ders var bunda, biz bundan ne öğreniyoruz diye. 1. Yuhanna mektubunda bab 2 ayet 28'de şöyle okuyoruz. Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde kurajımız olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. İsa Mesih senin kurtarıcıdır. Ama sen de onunla hesaplamak zorundasın bir inançlı olarak. Rabbin çocuğu olarak onun önüne gelip de ya utanç içinde geleceğin ya sevinç içinde geleceğin. Ve bu bağlı oluyor senin yaptıklarına. İnançlı olarak nasıl işliyorsun, nasıl yaşıyorsun, işte sana emanet edilen şeyler nasıl kullanıyorsun diye onun önünde bir gün hesap vermek zorundasın. Ama belli etmek istiyorum, o dava yeri söz edilmiyor. Daha önce bir durumda açıkladığımız gibi bu olmuyor, ceza vermek üzere bu dava yeri oluyor, bağışış almak ya almamak üzere. Ve bu oluyor işte Rab İsa sen de çağırıyor hesap için. Bu sebeple senin hayatına bir sıra koymalısın. Değil artık kurtuldum, haydi çarçur yaşayayım, sağ sola kendi isteğimi uygulayayım. Hayır, neden? Bunun için hesap vermelisin Rabbin önünde, senin kurtarıcın önünde. Olmasın bir adam yaptı gibi, o kendi çorbacı onu çağırdı ve dedi, ben istiyorum, sen en iyi işçimsin, istiyorum sana bir hak tanıyayım. Ben istiyorum bir ev yapayım ve seni görevlendiriyorum. Bütün sorumluluğu sana bindiriyorum. Sen bana yapacağın bu ev. Tam nasıl istersem sana bildiriyorum. Planlar burada. Şimdi sana bırakacağım bu kadar para ve senden bekliyorum En iyi materyal alacağın bunu yapabilmek için. Geri kalan artan para varsa senin olacak. Tabii o işçi hoşlandı bu işten. O dedi tamam benim çorbacı söylesin sözler. Ne var ki ben öyle hesap yapacağım ki son olarak bana kalsın fazla para. O lazım değil bilsin hani duvarın içinde hangi tuğlalar var. Hangi sementi kullandım zaten belli olmuyor bir bakışta. Ben ucuz mal alacağım ki bana fazla para kalsın sonunda. Ve her şey için en ucuz mal tabii göz önünde iyi görünüyordu ama o kadar dayanıklı bir materyal değildi. Neyse onu aldı ve işini bitirdi. Arada geçiyor tabii aylar, bir yıl. Bir yıl sonra geliyor onun çorbacının yanına ve diyor efendim ben sizin isteğinizi yerine getirdim. Ben en güzel materyalları aldım ve artan para da işte cebime koydum. Teşekkür ederim bunun için. Buyurun burada eviniz hazır. Bitirdik her şeyi. O dedi sevindim. İyi bir iş yaptın. Gidiyor bakıyor. Bakış için hoş idi. Ayrılmak üzerindeyken çağırıyor tekrar çorbacı onun işçisine kendisine doğru. Şimdi bir sözüm sana var daha. Bakın, sen benim en sadık işçisin. Seninle seviniyordum. Biliyor musun? Burada elinde anahtar var. Bu anahtar bu evin anahtarıdır. Ben bu evi sana hediye etmek istiyorum. Anahtar aldı ama şaşkınlık içinde kaldı. Onu baştan beri bilseydi kendi evini yapıyor. Tabii en iyi materyal alırdı. Ama ne yazık ki o ucuz materyal kullandı ve kendi çukurunu kastı. Kendini zarar etti. Kendini üzdü. Evi aldı ama değil iyi bir durumdaydı ve pişman oldu. Ve bunun üzerine biraz düşünelim. İsa Mesih bize emanet etti çok şeyler. İsa Mesih bize de kurtuluş verdi. İsa Mesih bize darbalar, hediyeler verdi. Ama biz bunları nasıl kullanacağız? Kendi büyüklememiz için mi kullanalım? Yoksa onun büyüklemesi için mi kullanalım? Neden bir gün hesap verirken her şey ortaya çıkacak? Yani nasıl materyal kullandığını ortaya çıkacak. Ve olabilir her şey çökecek ve kalmayacak bir şey çık. O zaman üzgün bir durum rastlıyoruz. Bunun için benzemeyelim o yaramaz işçisine. Neden? Sonra kendi pişman oldu yaptıklarından. Açalım şimdi ve öğrenmek istiyoruz tabii. Bu dava yeri nedir? İnançlılar ne dava görecekler? Değil dünya insanlarla beraber bir aynı durumda gelmeyecekler. Son yargıya uğramayacaklar. Rab İsa'nın sözü. Demin okuduk. Benim sözüme ve beni gönderene iman eden ölümden hayata geçmiştir ve yargılanmayacaktır dedi. O yargıya uğramayacaksın. Ama senin yaptığı işler için hesap vermek zorundasın. Romalılara bab 14 ayet 10 ne diyor? Öyleyse sen kardeşini neden yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden hor görüyorsun? Tanrı'nın Allah'ın yargı tronası önüne hepimiz çıkacağız. Aha, soruyoruz kim yargılıyor? Ne öğreniyoruz bu ayetin? Allah'ın yargı tronası. Allah yargılayacak. Kim yargılanacak? Kardeşler. Burada kardeş için konuşuluyor. İnançlılar için konuşuluyor. Kardeşler yargılanacaklar. Ne yargılanacak? İşte nasıl davrandığın kardeşiyle. Senin davranması, senin söz etmesi kardeşler üzerine, senin düşünmesi de kardeş hakkında yargıya girecek, farkında mısın? Bu düşündüren bir şeydir. Düşünmemiz lazım bir şeydir. Öyleyse senin kardeşini neden yargılıyorsun? Niçin senin kardeşinin yargıç gibi davranıyorsun? Onun başı biniyorsun ve ona sakon bindiriyorsun ve onu hor görüyorsun. Bu oluyor hem sözle, hem düşünce ile, hem de davranışları ile. Demek ki biz bir gün nasıl davrandık kardeşlerimize? Her kardeş nasıl öbür kardeşiyle nasıl düşündüğü, nasıl davrandığı hesap vermek zorundadır. Bu sebeple bundan biz ne akıl alıyoruz? Dikkatli olalım. Nasıl düşünüyoruz ve nasıl konuşuyoruz başka kardeşlerimiz hakkında? Biz onların yargıçları değiliz. Tabii ki yanlış olan şeyler, günah olan şeylere karşı göz yummayacağız. Ama eğer varsa durumlar çeşitli görüşlere müsaade ediyor Rabbin sözü, o zaman bunlara bırakmak zorundayız ve yine kardeşlere sevgi göstermek zorundayız. Hakkımız yok onlara kötüleyelim. Neden? Bunun için bir gün Allah'ın önünde inançlılar hesap vermek zorundalar. Buna hazır mısın? Bunu hiç düşündün mü hayatında? Ve geçelim 1. Korintliler mektubunda. Orada yazıyor bab 3'ten ayet 11'den 15'e kadar şu ayetler. Çünkü hiç kimse konulan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz. Bu temelin üzerinde kimi altın, kimi gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla bina edecek. Her birinin yaptığı iş belli olacak. Yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin değerini sınayacak. Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa, o kimse bağışını alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır. Burada ne öğreniyoruz? Kim yargılıyor? Burada tam belli değil ama anlaşılıyor Allah'ın önünde hesap vermek zorundayız. Kim yargılanıyor? Bunu sorarsak yine burada aynı temel üzerinde bina etmiş olanlar, yani İsa Mesih'e iman etmiş olanlar o temeldir. Ve onun üzerine bina edecekler çeşitli şeyler, yani inançlı kardeşler için konuşuyor. Burada konuşmuyor dünya için. Burada konuşuyor inançlılar hangiler o temel üzerine bir şey bina etmişlerse. Onlar yargılanacaklar. Ve soruyoruz nasıl yargılanacak? Ve burada diyor ateşten geçmiş gibi. Ateş her işin değerini sınayacak. Ateşle açığa vurulacak diyor. Yani ateşle yargılanacak. Ne yargılanacak? İnançlılar mı? Yoksa onların işleri mi? Evet, burada söz ediliyor değil, inançlı kardeşlerin canları için konuşulmuyor. Burada konuşuluyor onların yaptıkların işleri. Onlar ya yanacak ya ateşten geçecek. Birinin işi kalacak, birinin işi yanıp bitecek. Demek ki çok dikkat etmemiz lazım nasıl işliyoruz. Olabilir, işte sen gözü çarpıcı güzel işler yapıyorsun. Bir ot çabuk büyüyor ve büyük görünüyor ama dayanıklı değil ateşe atılırsa. O yanıp bitiyor. Var belki küçük bir gümüş parçası, yoksa değerli bir taş, çok küçük olabilir ama çok değerli. Neden? Dayanıyor ateşe. Ve düşünün, senin yaptığı işler şimdiye kadar bir imanlı olarak neye benziyor? Bugün ateşten geçmek gerekseydi ne dayanabilirdi? Sen İsa Mesih'in temeli üzerine ne bina ettin şimdiye kadar? Bunu da düşünün. Hesap vermeliyiz. Bizim işler işte yargılanacak. Ve neye göre yargılanıyor? İşte ne kalırsa, ne kalmıyorsa, ne kalırsa bağışış verilecektir. Bunun için bil. Ve ne yanarsa işte bir şey götürmeyeceksin. Bir şey kalmayacak elinde. Hiçbir şey. Ve öyle biri Rabbin yanına gelen olursa sanmayın o sevinç içinde kalıyor, onunla karşılama gidiyor. Hayır, o utanç içinde. Yine ne deniliyor? Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak diyor. Yani can kurtuluş için burada söz edilmiyor. Bu dava yeri oluyor, bahşiş verilmek üzere ya verilmemek üzere. Burada söz konusu değil ceza. Burada söz konusu oluyor bahşiş. Kendisi kurtulacak ama ateşin içinden geçmiş gibi olacak. Eğer sen bütün var olan ile ateşten geçerse, senin evi yanarsa, belki kendi canını ancak alıyorsun, kurtuluyorsun, kurtarıyorsun. Her şey yanıp biterse bu üzücü bir durum değil, sevindirici bir durum. Bu sebeple hesaplı yaşa, dikkatli yaşa, Mesih'in iyi bir öğrenci olarak yaşa. Ve soruyoruz işte burada, ya bahşiş alacağın ya almayacağın. Burada biz ne öğreniyoruz? Evet, hacan bütün işler için hesap vermek zorundaysak, o zaman Rabbin isteğini, ne olduğunu benim, senin hayat için ben lazım araştırayım, sen de lazım araştırasın. Anladın mı? Yap. Çünkü öyle anlıyorum kutsal kitabı. Rabbin isteğine göre yapmış olan her iş ateşten geçebilecek. Ama Rabbin isteğine uygun olmayan, insan aklından çıkan bütün işler sanıyorum yanıp bitecek. Olabilir ben, olabilir sen de bu hata yaparsın. Yani bu sebeple kendimizi koruyalım, böyle bir hata yapmayalım. Belki Rab için çalışıyoruz, şunu bunu yapıyoruz, Rab için bunu bunu yaptık. Biliyor musun, çok canlar böyle hava atıyorlar Rabbin adında. Ama korkuyorum çok işte ot gibi oluyor, yanıp bitecek değil, altın, gümüş ya da değerli taş. Benim hakkım yok, senin hakim olayım. Senin hakkı da yok, benim işimi sen yargılayacaksın. Ama birbirimize kuraş verelim, dikkatli olalım, sadece ot biçmeyelim. Yok, kalıcı şeyler. Rabbe övgü ve şükür, şükran ve hamd getirecek şeyler getirelim onun önüne ve utanç içinde olmayalım. Biliyor musun ne hoş olur, ne zaman her şey ateşten geçmesi lazım ve Rabbin önüne geliyorsun, padişahların padişahını önüne biniyorsun ve sen getirebilirsin gümüş, altın ve değerli taşlar. Neden onları kaldılar? Ve diyebilirsin, ey padişahım buyurun, senin olsun. Senin olsun, çünkü sen bana kuvvet verdin, senin için işleyebildim. Ve bu olsun sana sevinç getiren şeyler. Ama bunun yanında gelebilirsin, padişahların padişahı, senin can kurtarıcı önüne getireceğin ve diyeceğin, başını aşağı salacağın diyeceğin, ama Rabbim, affedin, bir şey getiremedim. Sadece teşekkür edebilirim, benim canımı kurtardın ama sana bir şeyim yok, ellerim çıplak. Bir şey getiremiyorum çünkü kalmadı bir şey. Çok işler yaptım, çok çalıştım ama galiba senin isteğine uygun değildi. Çünkü seninle danışmadan işler yaptım. Ve ateşten geçtikten sonra gördüm bir şey kalmadı, sadece canım kaldı. Rab üzgün duracak, yine seni sevecek, korkma. Ama sen üzgün olacaksın, çok üzgün olacaksın. Utanç içinde onun karşısına çıkacaksın. Ona bir sevinç getiremedin diye. Ne hoş olur eğer Rab sana ya bana da diyebilirse, ey iyi kulum, sadık kulum, gel senin evin efendinin, senin kurtarıcının sevinci için gir onun yanına. Çünkü sen onu sevindirdin. O hoş bir söz değil mi? Senin için, benim için söylenebilirse bu söz. Rab'in yargı tronası var. İnançlılar ancak oraya geliyor. Değil, iman etmeyenler. Onlara için dünyanın bitkisindeki olan son trona. Orada sadece bakılıyor, hayat defterinde yazılı mıdır, değil midir? Değildir, atılıyor cehennemin ateşlerine. Ama orada bizim yerimiz yok. İsa bizi işte o yargıdan kurtardı. Ama Rab için bundan sonra nasıl işledin, onun ardından gittin mi? Pratik olarak onun sevinci için yaşadın mı? Yoksa kendi sevincin için mi çalıştın? İşte bunun için hesap vermeliyiz. 1. Korintliler bab 4 ayet 4 ve 5. Kendimde bir kusur görmüyorum ama bu beni doğrulanmaz. Beni yargılayan Rab'dir. Bu sebeple belirlenen zamandan önce hiçbir şey yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. Karanlığın gizliliklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki isteklerine acı çıkaracak olan odur. Bak, yine soruyoruz. Kim yargılıyor? Burada öğreniyoruz. Rab yargılıyor. Kim yargılanıyor? Yine kardeşler. Bu sözler sadece kardeşler için duruyor. Apostol Paulus diyor, ben biliyorum Rab beni yargılayacak ve siz kardeşler olarak yargılamayın. Ve orada bir açıklık daha getiriliyor. Ne zaman yargılanacak? O diyor, Rab geldiğinde. Yani ne zaman geliyor? İnançlar yanına almaya. O zaman İncil şöyle anlıyoruz. O zaman Rab'bin yargı tronasının önüne inançlılar da geliyor. Neden? Rab inançlılar topluluğu yeryüzünden toplarken yanına alacak onları, değil mi? Ama orada da hesap işte soruluyor. Neden? İlk önce topluluk da başlamalı yargılaması. İncil diyor. Ondan sonra dünya yargılanıyor. Bu sebeple bekliyoruz. Ne zaman bütün inançlılar Rab'in yanına geliyorlar, ilk önce onlara dava kuruluyor, işler için değil, kurtuluş için. Kurtuldular İsa Mesih'in kanı ile. Ama bağışış veriliyor mu, verilmiyor mu? İşte onlarda başlamalı yargı. Ondan sonra bu dünya yargılanıyor. Ve soruyoruz, başka ne öğreniyoruz? Ne yargılanıyor? İşte orada gizli, karanlık işler, gizli saklanan şeyler. Belki ben görmüyorum perde arkasında ve iyidir. Senin de benim perde arkasına bakmıyorsun. Ama var biri bakıyor perdemizin arkasına. Var biri bakıyor kalplerimizin dibine. Ve o görüyor bizim düşünceler, ne düşüncelerimiz var kardeşlere karşı, Rab'be karşı. Ve o her şeyi ortaya koyacak. Kardeşim, bunu bilmekle beraber ben heyecanlıkla ve bambaşka heyecanlıkla İsa Mesih'in ardından gitmek istiyorum. Neden? Ben de istemiyorum utanç içine geleyim onun önüne. Ve dikkat edeceğim benim kalbimde ne gibi işler dönüyor. Neden burada söz edildi, açığa konuldu, söylendi. İşte karanlığın gizlediklerini aydınlığa, İnsanların yüreklerindeki istekleri açığa çıkaracak olan odur. O değil sadece gözle görünen işler yargılayacak. Korkma. O yargılayacak gizli düşünceler, motivasyalar. Onu da yargılayacak. Neden? O 100%'lik doğruluğu seven bir yargıçtır, bir hakimdir. ve onun önüne geldiğimiz zaman sanmayın bu sebeple Rab ise bir vakit diyor, sanmayın benim adıma, benim kuluma bir kere bir çaşı, bir bardak su verene bahşişini alacaktır. Bir bardak su vermekle ne olur? Ama bak bunu da bile Rab unutmuyor. Onun karşılığı da veriyor. Eğer sevgi uğruna birine bir el uzatmışsan kimse belki bilmezdi, kimse görmezdi. Rab onu gördü ve onun karşılığı sen alacaksın. O onu gördü. Gizli olarak, saklı olarak yapmış olduğun iyilikler de o ortaya koyacak. Yani Rab'in isteğine uygun yapılmış bütün işler boşa gitmez. Bu hoş bir durum. Ve belki insanlar sana bir övgü vermezler ama bu ayette, demin okuduğumuz ayet 1. Korintliler bab 4 ayet 4 ve 5, 5. ayeti okuyoruz. O zaman her insan Tanrı'dan payını düşene övgü alacaktır. Ne dersin? Ne daha iyidir insanlar tarafından övgü almak veyahut da Allah tarafından övgü almak? Ve ben sana diyorum açıkça, ben istemiyorum. Eğer bu bana beklerse Allah bana övgü verecek. Daha değerli benim için. Ben istemiyorum o zaman insan övsünler beni. Ve böylece anlıyoruz. Rab hiçbir şeyi boşa bırakmıyor. Ne yaptıysan onun karşılığı, onun bahşişini alırsın iyilik olarak. Eğer sadece motivasyon, düşünce olarak da iyi bir durum varsa ama belki yapamadın, neden? Çünkü kuvvetin yok. Rab bile bu iyi istekler bereketleyecek ve övgü verecek bunun için. Yani inançlılar için bir yer var, dava görünüyor, bahşiş verilmek üzere, övgü verilmek üzere. Ve bir yer daha var İncil'de, tam bunun için konuşuyor, ona da bir bakalım. Bu oluyor 2. Korintliler bab 5 ayet 10. Orada şöyle okuyoruz. Bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimiz Mesih'in yargı tronası önünde görünmesi gerekir. Yine soruyoruz, kimler görünüyor? Kimler? İşte inançlılar çağrılıyorlar. Nereye çağrılıyorlar? Mesih'in yargı tronası önüne. Yargılanan oluyor Mesih. Yargı veren odur. Bizim kurtarıcı. İşte o bizi ölüme göndermez. Çünkü ölümden bizi satın aldı. Ama orada işte söz ediliyor yine işler için. Ne işler için? Bedende yaşarken. Şimdi bu iki anlamlı olabilir. Bizim bedende ya da olabilir Rab ise Mesih'in topluluğu da Mesih'in bedeninde olabilir. Orada yaşarken, yani imanlılar topluluğunda işlediğimiz her iyi ya kötü iş için hesap vermek zorundayız. Ve doğru olan karşılığı alacağız. Hak edilen karşılığı alacağız. Değil belki sen diyorsun bunu hak ettim. Hayır, Rab'be göre hak ettiysen bir şey ondan o payı alacaksın. Ama hak etmediysen ona göre almayacağın bir şey. Şimdi bu dört yeri var. Romalılar bab 14 ayet 10. 1. Korintliler bab 3 ayetler 11'den 15'e kadar. Ve 1. Korintliler 4 bab 4 ayetler 4 ve 5. Ve 2. Korintliler bab 5 ayet 10. O dört ayet konuşuyor yargılamak için inançlılara. Ve yargılanan, yargı veren oluyor Rab, İsa Mesih'imiz. Ve yargı görenler oluyor inançlılar. Ve bu olacak ne zaman Rab geliyor? Ve olacak Mesih'in yargı tronasının önünde. Ve olacak ateşten geçecekmiş gibi. Orada yargılanacak bizim davranışlarımız kardeşlere karşı, bizim yaptığımız işler Rabbin işinde ve bizim düşünceler ve gizlilikte kalan şeyler de ortaya çıkacak ve imanlı topluluğunda işlediğimiz işler ve davranışlarımız yargılanıyor. Bu sebeple dikkat edeceğiz, nasıl kardeşler hakkında düşünüyoruz ve konuşuyoruz ve davranıyoruz onlarla. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir de dikkat edeceğiz, Rabbin iradesine göre, isteğine göre uygun bir hayat sürelim. Onun isteğini öğreniyorsun onun sözünde. Ve Kutsal Ruh sana yardımcı olacak, onu doğru anlayasın ve o da seni güdecek, Rabbin sözüne uygun bir hayat sürmek istersen. Ve bu oluyor, Rabbin önünde koruyacağız kendimiz, temiz bir süvest, temiz bir vicdan ve gayret göstereceğiz. Evet, Rab için işleyelim diye. İşte bu sonuç olarak bu bir farklılık yaratacak. Eğer bilirsem ben hesap vermek zorundayım Rabbin önünde, benim inançla hayatı değişiklik yaratacak. Yani artık değil, kendi isteğime uygun, Rabbin isteğine uygun yaşamak isteyeceğim. Çünkü biliyorum ondan alacağım bahşişi ya almayacağım. O zaman üzgün bir durum. Haydi şimdi bir ilahi sesleyelim. Ondan sonra bakacağız bu bahşişler ne olabilir ve ne fayda var o bahşişlerin. Evet sevgili kardeşlerim, bu görkemli bir gün olacak, büyük bir gün olacak. Ne zaman? Bütün vakitlerde, bütün çağlardan, bütün dünyada ve her yerden, her memleketten bütün inançlılar Rabbin önüne geliyorlar. Ama o gün gelmeden evvel bakalım İncil ne diyor, bize ne bekleniyor, ne gibi bahşişler veriliyor, hak ettik mi acaba bahşişleri? Yok. Hak etmedik. Kurtuluş bedava aldık. Karşılıksız, sadece iman yoluyla, iman ederek inayetle kurtulduk diyor Rabbin sözü, Efesliler bab 2 ayet 8 ve 9. Ve kimse övünemez. Bunun üzerine de Rab işte bu iyilik vermek istiyor. Bizi de yapmış olduğumuz iyiliklere karşılığı da vermek istiyor. Nasılsa iman etmeyen insanlar geliyorlar yargı gününde Allah'ın önünde, onların kötü işler nasıl ayrı ayrı bir ceza görürlerse, öyle de inançların iyi işler ayrı ayrı bir bağışış alıyorlar. ve en azında 5 yerde İncil'de okuyoruz. Bahşişler ne gibi bir bahşiş olacak? Onlar çeşitli kronalar, taçlar gibi olacaklar ve bakalım kime ne veriliyor. İlk olarak okuyoruz 1. Selanikliler bab 2 ayet 19 ve 20. Burada Apostol Paulus bir krona, bir taçtan konuşuyor. Ve bakalım kimlere veriliyor bu taç? Ve diyor, ümidimiz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiği zaman onun önünde övüneceğimiz taç nedir? Yani övünmek taçı nedir? Diyor, siz değil misiniz? Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz. Demek ki o biliyor, ona bir taç veriliyor. Övünmek taçı. Ama neyle övünüyor? İşte o Selanik'teki canlarla. Neden? Onlara Rab'e getirdi. Demek ki bu övünme taçı veriliyor. Kim kazanıyor? Yeni canlar Rab için. Bu onlara veriliyor. Ve eğer sen yeni canlar Rab için kazanırsan emin olabilirsin. Sana da böyle bir taç Rab tarafından veriliyor. Ve bakalım başka ne öğreniyoruz? 2. Timoteus'ta başka bir taçtan okuyoruz. Bab 4 ayet 8. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Apostol Paulus diyor. Doğru yargıç olan Rab o gün bu tacı bana ve yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsini verecektir. Bak Rab burada diyor, hani Apostol Paulus'un ağzıyla, Apostol Paulus biliyordu o taç, o doğruluk tacı ona veriliyor. Burada konuşulmaya kurtuluş için doğruluk adında bir taç. Doğruluk tacı veriliyor. Kim İsa Mesih'in gelişi özlemle bekliyor? Sen onlardan biri misin? Bak yeni çağlar da kazanabilirsin ki sana bu taç veriliyor. Bir de özlemle Rabbin gelişini bekle. Özlemle bekle. Bekleyiş içinde ol. Hazır ol. Neden? Onun gelişi bilen ne yapar? Eğer bilirsin yarın bu yaşadığımız memleketin prezidenti sana geliyor. O zaman ne yapacağın olabilir? Evini temizleyeceğin, en güzel elbiseni giyineceğin, hazırlık yapacağın, en güzel yemek ev hanımlar yapacaklar. Yani bir hazırlık yapacağın, bir bekleyiş içinde oluyorsun ve hayat buna göre regüler yapıyorsun. Hacan bekliyorsun, Rab ise bugün bile gelebilir. O zaman hazırlık içinde olacaksın, kendini pak ve temiz kılacaksın, temiz tutacaksın. Ve onu özlemle bekleyeceğin. İşlemek de bulsun seni. Doğruluk tacı o zaman sana kesindir. Başka ne taç kutsal kitap bizi bildiriyor? İmanlılar, inançlılar bekliyor. Bu taç, var bir taç. Bu tacı veriliyor kilisenin, imanlıların, toplulukların güdücülerine, pastolarına, yani iyi hizmet edenlere veriliyor da bir taç. Ve bu yazıyor 1. Petrus bab 5 ayet 1'den 4'e kadar okuyoruz. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlar, güdüçüler, ben de onlar gibi bir güdüçü, bir ihtiyar, Mesih'in çektiği elemlerin tanığı ve acıya çıkacak olan yüceliğin ve paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Sorumluluktanmış gibi değil, Tanrı'nın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla. Size emanet edilenlere karşı padişahlık taslamadan sürüyü örnek olarak görevinizi yapın. baş çoban göründüğü zaman, yani Rab İsa baş çobandır, o göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacını kavuşacaksınız. Yücelik, büyüklük tacı veriliyor kimler iyi bir grev yapmışlarsa. Kardeşler, ne yazık olur ne zaman belki bir güdücü idin, belki bir çoban idin, belki bir pastor idin ama Rabbin önüne geliyorsun ve o demek zorundadır sana, sana taç yok çünkü sen beklediğim gibi bir hizmet yapmadın. O zaman ne yazık olur, ne üzücü bir durum olur. Olabilir pastor idin, olabilir güdücü idin, olabilir çok uğraştın ama belki fazla kendini besledin sürüden. Ama sen sürüye bakmalıydın, onların dertlerini bilmeliydin ve hizmet etmeliydin onlara. Belki o zaman kesin diyebiliriz aslında, o zaman alacağın bu yücelik tacı, krona. Başka kronalarda var. Onlara da bir bakalım. Bu oluyor İncil'in son kitabında esinleme bab 2 ayet 10. Orada kimlere veriliyor bir başka taç? Çekmek üzere olduğu sıkıntılardan korkma. Bak, şeytan iblis sizi sınamak için sistem bazılarını yakında zindana atacak. Yani makbuzu atacak ve 10 gün sürüyle sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Ben sana yaşam tacını vereceğim. Bu söz söylendi İzmir'deki topluluğuna. Yani bu simgeliyor bütün inançlıların yaşamı. Onlara söyleniyor ne zaman inançlılar ve her vakit öyle inançlılar vardı. Rabbin uğruna değil kötülük uğruna, Rabbin uğruna inançlılar oldukları için sövüldüler, dövüldüler, öldürüldüler, sıkıntıya uğradılar diye. Rab işte onlara hayat tacı veriyor. Değil, karşılaştırmayın bu sözü sonsuz hayat ile. Sonsuz hayat almıyoruz sıkıntıların karşılığı olarak. Sonsuz hayat veriliyor iman ettiğimizde. Bu yaşam tacı değil, sonsuz yaşam. Ayrı bir durum. Bu bir bağışıştır. Kim dayandı sıkıntılara, kim dayandı Rab'be övdü ve Rab'be sadık kaldı, ona veriliyor işte bu yaşam tacı. Belki İsa Mesih'in uğruna ölüme geldiler, ölüler var ve ölüme bile göze almadılar, ona sadık kalmak istediler. Öyle kardeşler de hayat tacı alıyorlar. Yani boş boşuna olmuyor İsa Mesih'in uğruna elim çekmek. Rab işte bunu biliyor ve onun bahşişini de veriyor. Ve son olarak görüyoruz bir krona daha, bir taç daha. Bu kime veriliyor? 1. Korintliler mektubunda bab 9 ayetler 25'ten 27'ye kadar okuyorum. Yarışa katılanların hepsi kendilerini her şeyde denetlerler. Böyleleri bunu çürüyecek bir defne, yani tacı, kazanmak için yaparlar. Biz ise hiç çürümeyecek bir taç için yaparız. Bu nedenle amaçsızsa koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havaya döver gibi boşa atmıyorum. Müjdeyi başkalara duyurduktan sonra ben kimden reddedilmeyeyim diye bedenimi eziyet çektirip onu köle ediyorum. Yani değil sadece sözü söylüyorum, sözü söylediğim gibi de yaşıyorum demek istiyor ve kendimi kontrolde tutuyorum. Mesih İsa'nın yarışına katılmış gibiyim, koşuyorum ve Apostol Paulus diyor ben koşuyorum Mesih'in ardından. Mesih'in ardından daima koşuşta kalanlar, ona sadık kalanlar, onun ardından daima sürekli yürüyenler de İşte alacaklar solmayan bir zafer tacı. Bir solmayan bir taç alacaklar. Yani eğer İsa Mesih'in ardından yürümek istersen, sanmayın bu boş olacak. Bir kere Petrus İsa'ya sorduğu gibi, Ya Rab, biz her şey bıraktık. Bize ne olacak? Senin ardından geldik, her şey terk ettik. İsa dedi, boşuna değildir. Size yüzlerce kat alacaksınız karşılığı ve üzerine de sonsuz hayat. Yani boşuna değil İsa Mesih'in ardından gidiyorsun. Bu boş bir iş değil. Rab İsa sana karşılık verecek bol bol bu hayatta ve sonsuz hayatta. Rab'in yanına gittiğimizde. Ama bakalım şimdi Rab'in yanında olduğumuz zaman bu taçla bize gerekir mi acaba, ne yapacağız? Sanmayın bu altından yapılmış, bu padişahların şimdiye kadar insan historiasındaki olan padişahların başlarında duran taçlara benzer. Yok, o çürüyecek olan altın. Rab'in yanında lazım değil altın, çünkü orada her şey altından oluyor. Hayır, o taçlar bir başka anlam taşıyor ve sana göstermek istiyorum. Ne anlam, ne yapacağız o taçlarla? Büyükleme mi gireceğiz? Hayır, o taçlara veriliyor ve ne mutlu kimin elinde, kimin başında var öyle taçlar o zaman. Çünkü biliyor ne yapsın onunla. Bunu okuyoruz son olarak Esinleme kitabı. İncil'in son kitabında bab 4 ve bab 5. Bu iki bab sana okumak istiyorum. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim bu borasan sesini benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. O anda ruhun beni yönetimine alması ile gökte bir taht ve tahtın üzerinde oturan birini gördüm. Tahta oturanın yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Sümrüdü andıran bir gök kuşağı tahtı çevriliyordu. Tahtın etrafında 24 ayrı taht vardı. Bu tahtların üzerinde başlarında altın taçlar olan beyaz giysilerle bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Bütün İncil muallimler, İncil'i iyi vaaz edenler aynı fikirde oluyorlar ve diyorlar bu 24 ihtiyar bir sembol için oluyor, bir simbol oluyor. Bütün inançlılar gösteriyor Rab'in yanında. 24 neden? Çünkü 12 talebe vardı İsa'nın yeni ahitten ve Stari Saviyet'ten var 12 tane İsrail'in kabileler. Yani Yakub'un oğulları 12 tane vardı. Ve onlar oluyor imanlar Yahudilerden ve imanlar milletlerden. Orada karışıklık durumda Rab'in önünde simgiliyor 24 ihtiyar. Ve onların başlarında ne görüyoruz? İşte o taçlar başlarında görüyoruz. Ve onlar Rab'in önünde duruyorlar. Ve devam ediyorum 5. ayette. Az sonra göreceğiz o taçlarla ne yapıyorlar. Tahttan şimşekler çakıyor, uğultular ve gök gürlemeleriyle işitiliyordu. Tahtın önünde alef alef yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur. Tahtın önünde bilur gibi sanki çamdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı 4 tane canlı yaratık duruyordu. Birincisi yaratık aslana, ikinci yaratık danaya benziyordu. Üçüncü yaratık yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartala benziyordu. Dört yaratığın her birinin 6 kanadı vardı. Yaratıkların her yanı kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Var olmuş, var olan ve var olacak olan gücü her şeye yeten Rab Allah. Canlı yaratıklar taht üzerinde oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça 24 ihtiyar yani inançlılar, imanlılar sonsuzluklar boyunca yaşayıp taht üzerinde oturanın önüne yeri kapanarak ona tapınıyorlardı. Taçlarını tahtın önüne atarak diyorlar ki Rabbimiz ve Allah'ımız yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Böylece görüyoruz bu kronalar, bu taçlar Rabbin önüne atılıyor bir gösteriş olarak. Ya Rab sen layıksın. Şimdi düşünün o ihtiyarların üzerinde bir şey olmasaydı, ellerinde bir şey olmasaydı Rabbin önünde atsınlar, saygı ile bir saygı duruşu yapsınlar. Olmasaydı bir şey utanç değil miydi? Tabii büyük bir utanç olurdu. Ama onlar işte öyle insanlar idiler. Rabbi sevdiler. Rabbin gelişini özlemle bekleyen insanlar idiler. Onlar öyle idiler. Başka çağlarda kazanan insanlar idiler. Onlar koşuşunu devam edenler idiler. Onlar topluluğu iyi hizmet edenler idiler. Onlar işte Rab uğruna çanı da verenler idiler. Ve böylece onların başına bulunuyor bu taçlar ki atabilsinler Rab İsa'nın ayak dibine. Neden o buna layıktır? O kardeşim, eğer sen ve ben o gün Rab'in önünde eminim ki görüşeceğiz, eğer Rab'in çocuğuysan. Ama olmasın utanç içinde, olsun senin elinde de bir krona atasın onun önüne. Ve böylece ona övgü gösteriyorsun, onu övüyorsun, onu büyük ediyorsun. Ve işte tam yerinde doğru olanı yapmış olursun o zaman. Ama eğer yoksa ne yapacaksın? İşte utanacaksın. Utanacaksın, çırılçıplak onun önünde duruyorsun. Bir şeysiz. Bu olmasın senin hali. Bu sebeple hesapla yaşa. Bu sebeple hayatını bir sıraya koy. Ve Rabbin önünde hesap verecek gibi durumda hayatını bir sıraya getir. Ve 5. bab devam ediyorum. Tahtın üzerinde oturanın sağ elinde iki tarafı da yazılmış ve 7 mühürlü mühürlenmiş bir tomar gördüm, bir kitap gördüm. Yüksek sesle tomara açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp yine içine bakabilecek kimse yoktu. O zaman acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açmaya ve içine bakmaya layık kimse bulunamadı. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan, Davud'un kökünden olan Galip geldi. Tomara ve tomarın 7 mühürünü o açacak. 4 yarattığın ve ihtiyarların çevrelediği tahtın ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Kuzunun 7 boynusu ve 7 gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş 7 ruhudur. Kuzu gidip tahtın üzerinde oturanın sağ elinden tomarı aldı. Tomarı alınca 4 yaratık ve 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde bir çink, çink taç işte ve kutsalların duaları olan buhalar dolu altın tazlar vardı. Yeni bir eski söylüyorlardı. Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onlara Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde padişahlık sürecekler. Sonra tahtın, canlı yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdir. Yüksek sesli şöyle diyorlardı: boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti, saygı, yüceliği ve övgü almaya layıktır. Ve gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerde tüm yaratıkların, bunlardaki tüm varlıkların şöyle dediğini işittim: övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek taht üzerinde oturanın ve kuzunun olsun. Dört yaratık amin diyor ve ihtiyarlar yeri kapanıp tapınılıyordu. Kardeşim, sen de ben de orada olacağım, eminim. Ama ne durumda? Sevinç içinde, üzgünlük içinde. Karar senin. Bu sebeple çok dikkat et. Nasıl yaşayacaksın? Sana bekliyor bahşişler, kronalar, taçlar. Boş boşuna değilsin, uğraşıyorsun Rabbin tarlasında. Sanmayın boş boşuna gidecek bu iş. Rab en ufak iş onun adında yaptıysan, onun isteğine uygun yaptıysan karşılığı verecektir. Dayanın, devam edin. İsa Mesih'in ardından gidin. Bunun için seni davet ediyorum ve unutmayın, işte onun önünde hesap vermek zorundayız. Ve ben de istiyorum, benimle beraber, kardeşlerle beraber sevinç içinde olalım hepimiz beraber. Onun önünde, onu övmekle, onu büyük etmekle. O zaman harika, görkemli bir gün işte geliyor o gün. İşte Rab İsa gelmektedir. Onu bekliyoruz özlemle, bugün gelsin. Ya Rab İsa, bugün gel. Senin benim duam olsun bugün. Ya Rab, sana özlemle bekliyoruz. Ve sevinçle bekliyoruz senin gelişine. Biliyoruz sen geldiğinde bizden de hesap soracaksın. Bunun için ya Rab İsa, hazır olmak istiyoruz. Sevinçle bugün bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Maranatha, Rab İsa gel. İşte bu demektir. Amin. Bugün ezberleyeceğimiz ayet şudur. 1. Yuhanna mektubundan bab 2 ayet 28. Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Cesaret demek kuraj.
Ne mutludur o kişiye ki isyanı bağışlandı. Ne mutludur, ne mutludur isyanı bağışlandı. Günahlarım taşır. Ramazan. Şimdi hepsi affoldu. Günahlarım, günahlarım, şimdi hepsi affoldu. Sevinirim kalbim coşmaktan, beni Rab azat etti. Sevinirim, sevinirim, beni Rab azat etti. Sevgisinden Mesih-i İsa'dan ayıramaz hiç kimse. Sevgisinden, sevgisinden ayıramaz hiç kimse. Ben hiç korkmam tecrübelerden, Rabbim talebim bana. Ben hiç korkmam, ben hiç korkmam, Rabbim kaledir bana.
Ey Allah aşkın arısın, sel gibi İnsanların durmayıp bize akarken, hamdımız da durmasın. Ben sapmış kuzu idim de arada İsa beni. Kurtlardan o kurtardı da kendi canını verdi. Ne kadar sana borçluyum, hem her gün artar borcum. Bir şey takdim edemem, ancak yaramaz kalbim. Sapmaya pek meyilliyim, sevdiğim Rab'den bile. Ey Allah, kalbim seni ruhunla mühürlenen. Rabbim İsa koru beni şeytanın hücumundan. Yetmez kendimin kuvveti, sensiz bir şey yapamam. Çubuk asmada kalmasa yakılır.